Gerisi Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan.
Ben Beri.
Ben Galip.
Bu hafta sizlerle zombi çılgınlığını konuşacağız. İlk bölümümüzde ölüm ölümsüzlük başlığı altında genel olarak bütün ölümsüzlere değinmeye çalışırken tabii ki zombiden de bahsetmiştik. Daha sonra bilgisayar oyunları bölümünde bu zombi çılgınlığı yüzünden oluşan zombi oyunlarında da yine kenarından ucundan değindiğimiz fakat yeterli bulmadığımız bir başlık. O yüzden biraz detaylandıralım istedik. 2000'lerden sonra özellikle bir çılgınlığa dönüştü çünkü zombi ve zombi istilası. Nereden gelir, nasıl başlamış, neye dönüşmüştür? Bir onları tartışalım istedik.
Şimdi zombi, yani bizim deyimimizle ölmemiş, bir türlü ölememiş. Çıkış yeri Kuzey Amerika'da bir ada devleti olan Haiti. Daha önceki adıyla Saint Dominique. Haiti'nin ve çevre coğrafyasının inancı olan Vudu inancından geliyor. Ve Vudu inancının bir ritüeli aslında. Hı hı. Bir büyücü doktorun bir ölüyü tekrardan canlandırıp kendi emri altına alıp istediğini yaptırma. Tabii bu cezalandırma babında da olabilir veya ödüllendirme babında veya bir takım şeyleri sorma amacıyla yapılan bir ritüel. Çevre coğrafyasında da var. Tabii Vudu inancını taşıyan bütün bu yakın coğrafyada bu inanç geçerli.
Karayipler'de var diyorsun.
Karayipler'de yani. Var evet. Karayipler'de var. Kongo'da var.
Var. Louisiana'da falan da var. Yani tabii, tabii. Hatta Brezilya'da da var.
Zaten
kölelerin gittiği her yerde var.
Ha, sonuçta evet. Batı Afrika'dan geliyor aslında. Kökeni de daha da geriye gidersek o törenlerin Batı Afrika'da başladığı söylenir. Evet. Batı Afrika'dan sonra bir dönüşüm değişime uğramış ama zirvesini Haiti'de yapmış.
Bu konuda bir yer, bir coğrafya vermek gerekirse de Batı Afrika'da bugün Kongo'nun içerisinde olabilir. Ama Benin ülkeciğinde ya da bölgesinin içinde eski adıyla Dahomey olan bir yerde Yoruba kabilesinin direkt olarak Vudu inancını bir dini inanç olarak kullandığı, söylediği hatta küçük bir adacıktalar galiba bunlar. Belki öyle bir şey olabilir. Orada da bunun uygulamalarını yaparak insanlara ya da çevresindeki kabilelere korku saçtıklarından falan bahsediliyor.
Ya zaten Vudu yani Afrika mitlerinden doğup tüm Afrika kökenli coğrafyaya yayılan
kesinlikle öyle.
Bir inanış biçimi.
Evet yani zaten bir de şunu belirtelim. Bu söylediklerimiz ağırlıklı olarak aslında Amerikan kültürünün oluşturduğu bir zombi kültürü var. Hı hı. Yani zombi ne kadar Haiti'nin desek de ya da Batı Afrika'nın desek de aslında zombi yapan Amerika oldu. Ve de önceki pek çok değinmeler Afrika'daki hikayelerde geçmesi, Karayipler'de geçmesi falan böyle hep ufak olaylarken böyle 1915-35-37 arasında falan Amerika Haiti'yi işgal edince oradaki askerlerin duydukları hikayeleri getirmeleri vesaire derken zombi şey yaptı. Yani böyle bir Amerikan kültüründe patladı. Orada patlayınca işte film, çizgi roman vesaire derken
her şeyde.
Şu anki tanımımızı çok belirleyici oldu. Yani o yüzden söylediğimiz şeyler aslında biraz Amerikan perspektifinden oluyor ister istemez.
Evet. Bu arada sen Louisiana demişken özellikle zombinin etimolojisine baktığın zaman yani kelime kökenine baktığın zaman pek çok şey var, varsayım var. Bunlara bir değinmek istiyorum ilk önce ben. Jumbi var. Karayiplerin hayalet için kullandıkları bir kelime. Zambi var, Kongo kökenli. O da ruh anlamına geliyor. Zombi var, bu ne ile yazılan. O da senin dediğin Louisiana Carol veya Italian Carol dedikleri bu batı, pardon Avrupa, Afrika karması olan bir kelime.
Evet.
O da oradan geliyor. Senin Louisiana demenden atılıyorum oraya.
O dönemde ama şimdi birkaç tane yer var, bunu söylemek gerek. Birincisi bütün Afrika'dan köle olarak getirilen insanlar, zenciler. Hepsi Vudu uygulamaları ya da böyle bir dini inanca sahip değiller. Çünkü Afrika gerçekten çok büyük bir kıta ve oradan getirilen, kaçırılan insanlar da o zavallılar da homojen bir dini altyapıya ya da bir inanca, bir kültüre sahip değiller. Değişik. Kara kıta diye söylerler ama yemyeşil bir yerdir Afrika bu arada. Çok güzel bir yerdi. Afrika'nın değişik bölgelerinden getirilmiş insanlar başka inançlara sahiptir. Bunların arasında bir kast gibi, bir sınıf gibi düşünebilirsiniz. Sadece bu Yaroba kabilesi üzerine söyleniyor, anlatılıyor bu hikayeler ama genelde aralarında kendilerine bir nüfus, bir güvenlik çemberi vesaire oluşturmak isteyen ve vudu inancına sahip olan bir şey var. Yani nasıl diyeyim, kara bir dine sahip. Daha çok ölümle alakalı, işte suçla alakalı vesaire gibi inançlara sahip olan bir kesim var. Bu kesim ve onların etrafına örülmüş bir hikaye ama dediğin gibi özellikle Fransız etkisi altındaki Amerikan adalarında, Amerika adalarında çok yaygın, Karayipler'de vesairelerde. Zaten
tanımından anlaşılıyor zaten. Tabii, tabii. Yani zombi, mezarından diriltilen, ruhu olmayan ve konuşamayan kişi, insan,
robot,
ölü yani, evet, anlamına geliyor. Aslında ceset yani.
Tabii tabii hani... ama orada şeyi de vermek gerek, altını çizelim. İşçi olarak diriltiyorlar bunları. Yani ucuz işçi, iş gücü gibi bir yaklaşım var orada. Bir canavar olarak intikam alma gibi hadiseler vesaireler oluyor da.
Söz dinliyor ama yani.
Tabii tabii. Yani ve üzerine kurulmuş bir sürü de efsane var. Hatta şöyle bir küçük bir anekdot vereyim. 1782'de Louisiana'nın yöneticilerine, Louisiana hükümeti Martinique'li kölelerini, ithalini yasaklıyor. Voodoo'ya bulaşmış olabilirler diye. Çünkü hani bilimle inanışın, büyünün henüz birbirinden kopmadığı zamanlar, insanların gönlünde hala kara büyünün vesairenin bir yeri var, çekiniyorlar, korkuyorlar. Kendi kölelerinin arasına bu inançta, bu tarz şeylere, yani bize batıl geliyor ama bu inanışta olan kişileri koyup bir huzursuzluk vesaire yaratmak istemiyorlar. Yani şeyini, Avrupa kökenli olan patronlar da büyük ihtimalle inanıyorlardı.
Evet, tabii.
Bir de plantasyon yeri, çok toplu tarım üretimi yapıyorlar. Orada ölen bir sürü insan, bir sürü trajedi, yaşanan bir sürü trajedi vardır. Çok normal. Acının olduğu yerde kötü şeylerin büyümesi, yeşermesi çok doğal yani.
Ama Haiti de enteresan bir şekilde zombi inanışı çok yüksek. Özellikle işte bu kolonizasyon zamanı bir sürü rapor geliyor. Yani zombi görüldüğüne dair veya zombi ritüellerine veya işte hatta kanibalizm, yani yamyamlık içeren ritüellere dair. Birazcık da vududan korkulmasının sebebi zannedersem bu tür söylentiler ve raporlar kaynaklı.
Şey de olabilir o ya. Yani nasıl söyleyeyim size? İstanbul tabii dünya ölçeğinde ya da başka ülkelerden çok fazla göç alan bir yer değil diğer büyük ülkeler gibi. Hı-hı. Ama bizde de üç göç vardır ya meşhur. Mesela Sivas'tan daha fazla Sivaslı İstanbul'da yaşar. Diyarbakırlı'dan daha fazlası Eminönü'nde yaşar gibi. Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde ya da işte Saint Dominique'de büyük ihtimalle bu Kongo kökenli olanların yerleşik olduğu bir yer, bir getto gibi bir şey de olabilir.
Evet.
Köle gettosu. O nedenle yerleşmiş olabilir. Tabii şey de önemli, Fransız raporlarında bu adamların dini uygulamaları, ritüelleri vesaireleri, araya bir de şey sıkışmıştır Beril. Ya bunlara yamyamlık da yapıyorlar galiba. Olabilir, bir kötüleme ha. İtelemiş olabilirler namussuzlar yani.
Şimdi kan dökme var Vudu'da. Yani o
bizde onu de bir göz ardı etmek.
Tabii ki muhakkak ama yanlış anlaşılmış olabilir.
Evet.
İşte dediğim gibi hani nasıl ölüyü dirilttiğine inanıyorlarsa işte mesela tavuk kurban ediyordur veya horoz kurban ediyordur. Yanlış anlaşılmıştır. İşte bunlar birini kesti olmuş da olabilir.
Evet.
Veya gerçekten böyle bir şey de vardır. Yani biliyorsunuz eski, çok eskilere geri gittiğimiz zaman birinin etini yiyip güçlenme, işte mesela düşmanını yiyip güçlenme
ruhunu
gibi şeyler
almak
var. Ruhunu almak gibi bir takım inanışlar var. Yani
Afrika'nın zaten
çok da şey olmaz.
O dönem yeni keşfedilen bölgelerinde yamyamlığın da zaten var olduğunu da biliyoruz.
Tabii canım.
O yüzden
verdiğimiz tarihler 1700'ler, 1800'lerin hemen başı ama Afrika'nın herhalde tam keşfi 1900'lere kadar tam gerçekleşmedi.
Tabii,
adamlar
tabii, tabii.
Hani dağlara isim veriyorlar ya 1800'ün sonu.
Ya bir de buraya değinmemin sebebi, yani bu yamyamlık olayına, yamyamlık ritüellerine değinmemin sebebi, neden zombi et yiyor? Yani aslında onun kökeni burada.
Evet.
Ama şeyde hemen belirtmek istiyorum. Mesela raporların içerisinde bu yani hükümet raporları olarak söyleyeyim. İdari raporların içerisinde direkt olarak şey geçiyor. Bir köle gücü olarak ya da bir iş gücü olarak tanımlandığı söyleniyor. Mesela yani zombilerin mal indirdiği vesaire, hamallık yaptığı limanlardan, küçük limanlardan
onu
bahsediyorlar.
Onu bırak, az sonra bahsedeceğim. Çok daha sonraları zombilerden oluşma ordu veya işte özel güç kurulduğu söyleniyor. Ona az sonra geleceğim.
Tamam, peki. Hadi bakalım. Reklamlardan sonra.
Şimdi tabii ki ilk zombinin hani yazılı olarak nerede vardı diye bir baktım. Zamanında işte Haiti'de yaşamış olan bir avukat, Mora de Saint-Marie diye bir Fransız. 1797'de bir yazısında ya da raporunda mı diyeyim artık, şey değil çünkü, yani bir öykü değil, bir edebi eser değil.
Günlük orada olabilir orada mi?
Yani günlük olabilir, evet. İngilizceye çevrilmediği için hani açıp da bakamadım ne tür bir şey olduğuna. Fakat orada zombi kelimesi geçiyor. Ondan sonra esas göze çarpan, yani gerçekten göze çarpan ve İngilizce olan William Seabrook'un 1929'daki kitabı The Magic Island. Burada esas zombiyi görüyoruz.
Bundan önce ama böyle arada derede şeyler varmış, zombi kullanımları varmış. Mesela ben şeye denk geldim. 1889'da çıkan Harper's Magazine'in bir bölümünde, bir hikayesinde zombiyi tanımlamış ve şey demiş. Geceleri düzensizlik yaratan ve geri dönen
ne kadar olarak tanıdık değil mi bize?
Aynen öyle tanımlamış.
Obur.
Ve tabii bizim çok daha önce de konuştuğumuz şeylerde benzerlerini görüyoruz. Ama adı, Berlin dediği gibi adı geçmiyor ama Ambrose Bierce'ın 1893'teki A Death of Halpin Frazer, Halpin Frazer'ın ölümündeki işte mezardan dönen kadın mesela var.
İntikamcı zombi.
Aynen. Ya da Lovecraft'ın Herbert West Reanimator'ın da canlanması, yani ölünün canlanması meselesi açısından,
evet,
benzerlikler bulabiliyoruz. Ama kelimenin geçişi benim bulabildiğimde en eski işte o şey 1889'daki Harper's Magazine.
Zombinin ilk ortaya çıkış esnasında, yani popüler kültür şimdi onu hortlak gibi bir hale getirdi ama zombinin zombi olduğu zamanlarda zombinin bir defa bir Master dedikleri, o puppet master gibi söyledikleri, aynen, onu bir dirilten bir kişiye, hatta büyü yoluyla öldüren bir kişiye ihtiyacı var.
Bir de şöyle bir şey var, tek kişi.
Tabii bir tane yani ustası olmuş falan.
Öyle bir şey ordu falan, evet, değil yani şu
bir,
anda.
Tabii, yani bir çıkış tane canlandırıyorsun, pardon, bir tane canlandırıyorsun. Yani 10 tane, 100 tane canlandırıp da hedefe yöneltme gibi bir şey İlk başta yok.
Bunlar küçük mahalli uygulamalar gibi duruyor zaten. Evet. Dünyayı ele geçireceğim gibi bir şey yok.
Ya bir ritüel olarak düşün bunu. Yani hani nasıl insan kurban ediyorlar tek kişi. Veya işte ne bileyim Christ'ı var tek kişi. Bir şeyin üzerinde büyü uyguluyor vesaire.
Ya da adam büyücü sevmiyor toprak komşusunu. Öldükten sonra diyor ki ben diyor seni öldükten sonra zombi yapıp çalıştırmaz mıyım diyor.
Öyle bir tehdit de var.
Ha, zombi yapıyor.
Yapıyorlar.
Ondan sonra
para karşılığı da
çalıştırıyor.
Yapıyorlar.
Ya da intikam almak için.
Bir başkası gidiyor bir zombi şeyine, voodoo büyücüsüne işte bir para veriyor. Rüşvet diye söylüyorlar tabii. Onlar makbuz mu kesiyorlardı artık bilmiyorum ama para aldığını kabul etmiyor ruhani vatanda. Şey yapıyorlar ama ücret karşılığında da hiç tanımadıkları bir kişiyi de zombiye dönüştürüyorlar. Ama şeyi atlamayalım. Yani daha sonraki filmlerde ya da kitaplarda karşımıza çıkacak küçük bir nüans var. Biri tarafından büyülü bir yolla öldürülmesi lazım. Yani zehir de veriliyor bilmem ne. Doğal nedenlerle ölen bir kişinin zombi olarak geri gelmesi
mümkün
gibi.
Mümkün.
Değil ama benim notlarımda öyle değil.
Benim gördüğümde de mesela şey var. Tehdit dedik ya. İşte mesela tehditte dediğin gibi bir hani ben, sen böyle yaparsan seni zombi olarak geri getiririm tehdidi var. Bir buradan görüyorsun. Yani sen öldüğün zaman ben seni geri getirebilirim tehdidi var. İki, sorgulama yöntemi dediğimiz, yani ölmüş birinin tekrardan diriltip bir şeyin yerini sormak veya bir şey, yani yarım kalmış bir şeyi sormak babında.
Nekromansi yapıyorlar diyorsun.
Yani nekromansi biraz onu çağrıştırıyor zaten.
Yani anladığım kadarıyla şimdi iki metot olabilir aslında. Hı. Yani zaten çoğun bir kere zombinin Haiti'deki veya Afrika'daki o kökenine indiğimiz zaman bir adet büyücü gerekiyor. Bu büyücünün ölümden sonra belirli bir ritüel yapması gerekiyor ki bu canlansın. Ama bir de Galip'in dediği gibi öldürmek için de
tabii.
Bir zehirleme, evet, ya da bir, evet, yine bir ritüelle öldürüp, hı, o zaman belki de çok daha kolaylaşıyor kaldırmak.
Şimdi zombi işçi olarak kullanılıyor mefhumu var ya, hani yani o şekilde, hı, bir anlatı var. Oraya istinaden ben bunu özellikle söylüyorum.
Zaten bölgeler arasında farklılık da vardır.
Tabii.
Yani nasıl anlatılar değişiyorsa bölgeden bölgeye, evet, dediğin gibi. Yani bir bölgede sadece büyüyle öldürülmesi gerekiyorsa diğer bölgede hayır, hani o değil ama büyüyle kaldırılması gerekiyor, evet, şeklinde de olabilir.
Yani bunların Şafii'si, ondan sonra Sünni'si gibi şeyleri varmıştı.
Bu arada William Seabrook'un bir zombi tarifi var. Tabii kalkıp ben bütün şeyi okumayacağım. Özet olarak söyleyeceğim. Diyor ki bir hayvan gibi diyor, çok yavaş bir şekilde doğrulur. Gözleri arkasında sanki hiçbir şey yokmuş gibidir. Tamamen sabittir. Ama yani görmeden bakar. Sadece kendini yönetene cevap veren bir yaratıktan bahsediyoruz burada. Yüzü hiçbir ifade taşımaz diyor. Yani burada boş bir kabuktan bahsediyor. Yani sadece direktifleri alan ve ona göre hareket eden bir boş kabuk.
Evet.
Zombi. Onun tarifi. Evet. Haiti'de 1957-1971 arasında yaşamış bir diktatör var. Francis Duvalier, aynı zamanda Papa Doc Duvalier diyorlar bu adama.
Meşhur.
Bunun bir özel güç oluşturuyor. Adına da Tonton Macoute diyorlar. Bu Tonton Macoute rivayetlere göre zombi askerlerden oluşuyor. Ve hiçbir şey sorgulamaksızın veya karşı çıkmaksızın aynı robotlar gibi Papa Doc Duvalier ne direktif veriyorsa onu uyguluyorlar ve müthiş bir kıyım yapıyorlar.
Bu bana şeyi 300'deki Pers ordusunun ölümsüzlerini hatırlattı yalnız ilginç bir şekilde.
Ya görünüm o da hani ya bunlar gizli polisler. Sistemin içine de gelmişler. Papa Doc'a da %100 inanan adamlar. Papa Doc ona göre yetiştiriyordur zaten kendi adamlarını.
Ama yani onların da ölümsüz adıyla geçiyor olması mesela hoş yani.
Ha, sayıyı tamamlıyorlardı. 10.000 diye geçiyordu onlar. Bir kişi öldüğü zaman 999 demiyorlar böyle. 9.000.
İşte bu dönemde şey işte veriyorlar. Papa Doc Duvalier döneminde 30.000 tane Haitili ve bir o kadar da yani 30.000 ölmüş bir o kadar da sürgün edilmiş.
Evet, modern zamanlarda bir batıl inancın üzerinde bir rejim oluşması olarak alıp çerçeveleyip bir kenara koyabileceğiniz çok önemli bir konu. Özellikle korku yazıyorsanız, korku düşünüyorsanız, yani bir konsept üzerine çalışıyorsanız aklınızda olsun. Bunlar uçuk şeyler değil. Başka gezegenlerde, başka evrenlerde, başka zamanda geçmesine gerek yok. 30 sene boyunca Haiti'yi yönetmiş. Hatta oldu da ondan sonra galiba.
Baby Doc.
Baby Doc.
Abi ciddi söylüyorum. Evet, yok evet. Yani lakabı evet. Aslında dediğin gibi hani korku yazarken konu için çok yere hani böyle aşırı sağa sola dönmeye gerek yok. İnsanın hep önüne geliyor.
Evet,
özellikle
evet.
Şey yaparken, okurken, ederken.
Şimdi bir de bu tarihlerde demin senin dediğin gibi Galip, şimdi çok değiştiğini hepimiz biliyoruz. Ama nereden değişti? Yine benim başta dediğim bu Amerikan kültürünün tabii ki etkisi var. 30'lar özellikle şey yüzünden olduğunu söylüyorlar. Bu 30'larla 50'ler arasında Amerikan radyo yayınları, Arkası Yarınlar var. Böyle korku hikayeleri vesaire anlatılan. Mesela o dönemde sonuçta bu sesli bir yayın olduğu için o özgürce o zombi fikrini alıyorlar. Ölümsüz geliyor, yürüyen ölü geliyor vesaire dendiğinde bunlar konuşan, düşünen yaratıklara da dönüşüyor. Çünkü radyo yayınında anlamlı bir sesler çıkarmaları gerekiyor. Yoksa, anladığım kadarıyla.
Öğren ölüler olur sadece.
Yani, aynen öyle. Radyoda mümkün değil. Bu mesela bir anda şeyi açıyor kapıları Amerikan kültüründe klasik böyle kullanalım abi önemli değil yani artık efendisi de önemli değil.
Evet.
Geçmişi tarihi hiç önemli değil zaten onlar için.
Ya normalde korku anlatısında korkunç canavarlarında sinemanın yeri bambaşka. Mesela Frankenstein 1931 yapımı bir Frankenstein filmi tanımlıyor. Günümüzde kime sorsanız Frankenstein'ın yaşadığı şatoyu köylüler yakmaya gelirler vesaire gibi şeyler var.
Tabii, Boris Karloff'un o makyajına benzer Frankenstein her
hep
yerde.
Odur.
Hep o yeşil vidalı.
Daha yeni yakın zamandaki birkaç filmde 90 sonrasındaki işte Kenneth Branagh çektiği, De Niro'nun oynadığı Frankenstein'le biraz işler değişmeye başladı. En son Penny Dreadful'daki evet. Frankenstein doğru bir Frankenstein'e dönüşüyordu gibi bir şey var. Zombi filmleri de aslına bakarsan bir ilk önce zombi mevhumunu insanlara bir korku elementi olarak, korku canavarı olarak tanıtmasıyla önemli. Ama bir yandan da eskiye hiç dokunmuyor 50'ye 60'a kadar zombi filmleri. Bir zombi filmi olacaksa hep ya bir plantasyona ya da bir dönem plantasyonların bulunduğu Amerika'nın orta güney diye tabir edebileceğim Kuzey Amerika'nın orta tarafını bulunan yerlere, Karayip Adaları'na, terk edilmiş bir adaya yani kölelerin getirilip orada çalıştırıldığı yerlere hep oraya gitmek gerekiyordu. Zombi evet. Filmlerinde. İlk işte White Zombie'den tutun da I Walk With The Zombie gibi evet. Filmlerdi. Orada mesela şey kırılımı yaşandı. Daha evvel 1800'lerde falan biraz bahsetmişler. 1900'lerin başında birkaç tane roman var falan.
Bir de pardon giriyorum. Bu söylediğim mesela iki örnekte aslında Berlin'in söylediği Magic Island'dan esinlenmiş. Yani tabii. Zaten o 1929'daki o eser çok belirleyici olmuş.
Evet.
60'lara kadar.
Ama şimdi hani biz tabii zombi kelimesi üzerinde durduğumuz için başlangıcı oradan yaptık. Fakat zombinin tarifi veya zombinin geçtiği ya da benzerinin geçtiği şey ta Gılgamış'a kadar dayanıyor. Yani onu da söylemek lazım. Mesela Epic of Gılgamış'ın bir ufak bir pasaj aldım. Orada okuyacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Öteki dünyanın kapılarını kıracağım. Bütün kapıları açık bırakacağım. Yani yerlerde bırakacağım ve ölülerin yukarı çıkıp yaşayanı yemesini sağlayacağım diyor. Ve tabii buraya yazmadım ama sonrasında da diyor ki böylece diyor ölüler şeylerden daha fazla olacak. Yaşayanlardan daha fazla olacak.
Kim diyor bunu?
İştar diyor. İştar şey, babasına söylüyor. Anu'ya.
Anu'ya. Ha, ya tehdit açısından.
Tehdit açısından. Ya bana Gılgamış yardım
beni kabul etmedi.
Aynen. Gılgamış'a gittim ben. Yani cilve yaptım ama kabul görmedim. Onu yok etmek istiyorum. Ya bana yardım edersin ya da ben şeyi öteki dünyanın kapılarını açarım. Bütün ölüleri salarım. İnsanın üzerine. Onlar da bir güzel afiyetle oturur yerler.
İşte öteki dünya inanışından öte bu ölüm ölümsüzlükte bahsettiğimiz dava da vardı gene. Burada Alulular, Ekimlular zaten şeyde geziyorlar. O Sümer'de daha sonra Babil'in sokaklarında hep gezdiğine inanılıyor. İnsanların ölümleri onlara bağlanıyor. Doğru gömülmezse Ekimli olarak geri gelecek. Vampir şeyi de var, esansı da var bu işin içinde. Yaygın bir öteki dünya inancı var. Ama şeyi düşünüyorum ben, dediğim gibi yani bir zombiye, bir Frankenstein canavarına, bir goleme dönüşüyor mu bunlar? Yani biri tarafından yönetildiği için, öbür dünyadan geldiği için gibi.
Ben burada şeye dikkat ettim. Eat the living. Yani şeye aslında bu şey anlamında da söyleyebilir. Yani ölüler insanlardan çok olacaktır ya da yaşayanlardan çok olacaktır. Üstün gelecek anlamında da olabilir. Çünkü eat o anlama da gelebilir. Farklı çevirileri de var bunun. Düşünecek olursa.
Ama kelime ama.
Buradaki yani ölülerin yaşayanlara evet, şey yapması gerçekten yemek, oradaki ölünün yaşayana üstün gelmesi konusu benim dikkatimi çekti. Bugünkü şeyde zaten edebiyatta ve sinemalarda aynı şekilde da filmlerde bunu aynen o şekilde getirdi.
Zombiyi çıkartırsanız zaten başından itibaren de öyle olduğunu görürsünüz. Karanlık korku anlatısında o macera boyunca, insanın yaşadığı o macera boyunca zaten o tekliği görüyorsun. Gerçekten de vampirler kan içiyorlar ama hortlaklar ve yeri geldiğinde de kurt adamlar, ki onlar da bilinçsiz yaratıklar ve yaralandıkları için dönüşüyorlar falan. Bunlar bayağı insan eti yiyorlar. En korkutucu oldukları tarafta o. Ama işte bir zombi yeni bir şeyler getiriyor gibi düşünüyorum ben. Çünkü
ama işte zombi aslında ilk baştan hani zombi kelimesinden öncesine de baktığın zaman Gılgamış'tan tut günümüze kadar baktığın zaman aslında bu ince nüanslar, yani bugün yeni olarak gördüğümüz şeyler aslında eskide bahsedilmiş şeyler. Ha, adına zombi dememiş, başka bir şey demiş ama sana sunduğu yenilik o. Yani
tabii
mesela
sonuçta bir hort, yürüyen ölü, bir tane onları canlandıran tanrı, hepsi var aslında.
Mesela virüsten bahsediyoruz. Şimdi belli bir yere kadar geldi. Vaka daha sonra bundan detaylı bahsedeceğiz ama hani virüsün çıkış noktasını biz belli bir şeye bağlarız değil mi? Hatta şeyde de vardır. Pek çok araştırmada da bir filme atıfta bulunur. Salgın olmasından. Fakat mesela İncil'de var. Zekeriya 14-12'de şeyin, Tanrı'nın Kudüs'e karşı savaşanların üzerine bir salgın yollayacağını söyler. Ve bu insanların yürüyen cesetler gibi olacağını ve yürürken de etlerinin çürüyeceğinden bahseder.
Bayağı bir canlı cenaze demeye çalışıyor.
Aynen öyle. Ve mesela İsaya 26-19'da da aynı şekilde şeylerin, ölülerin kalkacağını ve yaşayacağından bahseder.
Evet.
Yani bu yeni şeyler değil aslında bunlar.
Ama kıyamet söylemi olduğu için bu şekilde bir ortaya çıkması normal.
Tabii işte sonrasında gördüğün zombi apokalips şeyine geliyoruz, yani konseptine geliyoruz böyle bir durumda.
İşte zombi tarafında söyleyeceğim şu, aslında zombi bir sistemi anlatıyor, bir kültürel bir sistemi, bir yapıyı anlatıyor. Anlatmış olduğu yapının içerisinde de şey yok, nedir adı, bir salgın hadisesi yok. Zombi daha çok bireysel yapılan, insanların kendisine ait bir köle, bir intikamcı, onun yerine kullanacağı bir kas kuvveti olarak düşündüğü bir şey. Ve yani Haiti adalarında duyulmuş ya da hikayeleştirilmiş herhangi bir zombi salgınından falan bahsedilmiyor. Ama günümüzde mesela artık Romero'nun filminden daha sonra bütün o popüler kültürünü oluşturduğu bir şey var. Hatta Romero'ya kadar götürmeyelim, daha eskisinde Neville'in hikayesi var. Şimdi Matheson'un Doktor Neville'i var. Ondaki hikayede mesela vampir ve zombi arasında bir yaratıklı, hortlak
ondan
arasında.
Ondan öncesi de var.
Yok, ben en modern, dünya üzerinde bir salgın gerçekleştiğinde şey yapıyorum, ele alıyorum.
Tabii ben efsane o açıdan, yani yaygınlaşması açısından da önemli. Evet. Orada da mesela ırk gibiydiler. Yani hani biraz daha akıllı olanlar var. Onlar daha vampire benziyor. Evet. Diğerleri ise tamamen işte onların dediğini yapan sürüler, saldırgan. İşte,
hani dedin şey ya, peki ama benim kafamı kurcalamıştır. Yani Matheson'un yaratıkları vampir
der.
Der. Ama aslında gerçekten vampir midirler? Yani sonuçta onlar da yürüyen ceset. Yani ama düşecek olursa.
Bir virüs de zaten ortaya çıkıyorlar. Işte bir virüsün... bilim kurgu eseri o birazcık. Gotik olarak tanımlayan insanlar var. Bilim kurgu olarak tanımlayan var. Ben dönem itibariyle bilim korku olarak tabir etmeyi daha çok seviyorum. En sevdiğimiz kitaplardan bir tanesi bu zaten. Her programda da adını anıyoruz.
Tabii tabii.
Epidemiyi
bir şey var.
1932'de Zombi diye bir şirket webzi. Bu da şeyden alınma işte. Magic Island'dan ilham alınma bir eser. Onun ilham olduğu ise 1932'de gene işte White Zombie adlı filmle şeye adım atıyor.
Evet evet. Yani orada
gösteri dünyasına.
Majestre bir şeydi galiba o Bela Lugosi'nin oynadığı karakter. O bayağı bir zombi sahibi, zombi ustası falan gibi bir şeydi. Şunu demeye çalışıyorum.
Bela Lugosi oynuyor zaten.
Tabii tabii. Çok fena oradaki tipte. Şunu diyeceğim sadece. Zombi daha önce daha küçük, bireysel, ufak işlerde ve ufak bölgelerde kullanılan, yaygın olmayan bir şey iken bir anda küresel çaplı bir felaketi tanımlamak için zombi kullanılıyor. Ya da zombinin ifade ettiği o yürüyen ölü hikayesi var. Hani biraz önce bahsettin ya, yani gözler boş bakıyor, sadece ustanın, sahibin dediği yapılıyor bilmem ne falan. Aslında böyle alık bir tipten bahsediyoruz. Bir hipnoz olmuş gibi. Evet. Ortada gezinen. Ve şey de var, yemek yiyorlar mesela. Yani bir ölünün yemeğe ihtiyaç duyması hadisesini diğer daha önceki hortlak hikayelerin yanı sıra bence zombi getiriyor.
Çünkü... Önce beyin zaten. İlk önce bir beyin.
Yok yok, beyin sonra geliyor.
Beyin sonra mı?
Tabii tabii. 70'lerdeki filmlerden sonra geliyor. Tabii beyin diye gezinme.
Brain. Şeyi düşünmüyor musunuz? Yani ben zaten hani baktığım zaman da öyle görünüyor. O master hikayesi aslında gene devam ediyor. Sonuçta onun yerini bir hani çılgın bir bilim adamı alıyor.
Ama onun sözünü dinlemiyorlar.
Hayır, sözünü dinlemiyorlar ama yani mesela şeye bakacak olursan, reanimatöre bakacak olursan sonuçta hani bir kişi bir zombi diriltiyor.
Şey ama ya o Herbert West'in hikayesinde ki bu arada zombinin içerisinde Philip Lovecraft'ın eserlerinin 2-3 tane öyküsünün çok çok fazla yeri var. Özellikle modern zombiyi Romero yaratırken en çok etkilendiği şeyler arasında sayıyor. Oradaki yapı biraz daha farklı. Yani bizim buradaki zombi sahibi dediğimiz, ustası, yöneten kişi dediğimizde onun son ana kadar lafını dinliyor. Ama yani dramatik bir kırılım
çıkıyor.
Dramatik bir kırılım gerektirir yani roman ve anlatı. O esnada da genelde hep sahibin yenilmesi ve sahibini öldürmesi gibi küçük sonlarda twistler konuluyor, dönüşler konuluyor. Ama genel olarak yaygın düşündüğünde bütün roman ya da bütün anlatı boyunca sahibinin lafını dinleyen, evet, onun verdiği görevleri yerine getiren bir şeyden bahsediyoruz.
Şöyle bir baktığın zaman zaten hani çok kısa bir süre için, yani orijinal çıkış yeriyle hani çok kısa bir dönem için o şekilde. Ondan sonra zaten direkt
işte başka bir kültüre
oluyor,
mal, evet, olduğu için
işte aynen senin dediğin
büyük
gibi,
bir hızla değişim yaşıyor.
Evet. Ulaştığı andan itibaren tamamen şekil değiştiriyor.
Yani ben bir iki tane küçük not söylemek istiyorum. Bu insanları neden bu kadar etkiledi ilk anlatıldığı andan itibaren? Yani 1900'lerin başı için konuşuyorum. Çünkü hayalet ya da hortlak hikayesi diye bir şey yaygın. İnsanlar mezardan dönen yakınları üzerine anlatılan hikayeler var. Evet, bahsediliyor bunlar. Tanıdık da şeyler ama nasıl söyleyeyim, kıta Avrupası ile Amerika'yı aslında yaratan iş gücü de sanayileşmeye kadar da kölelik. Ve zenginleşmeyi sağlayanlar da birazcık öyle olduğu için insanların gönlünde demeyeyim de hafızasında yeri olan bir şey. Bir zenci kölenin bir büyü yoluyla intikam alabileceği korkusu. Bu nedenle de çok etkiliyor. Bir defa ölümün soğuk yüzü var. Ölmüş bir kişinin geri gelmesinden bahsediyoruz. İkincisi, ölümün yarattığı bir gizem var. Ölüm aşılabilmiş bir şey değil. Bu nedenle ölüm yerini koruyor ve canavara olan rağbet hala devam ediyor. Ölümü yenme mucizesini ilk Frankenstein'da görüyoruz ama Frankenstein'daki bir ölüyü tek, yani aynı ölüyü geri getirme değil.
Evet.
Mesela itaat gibi bir olgu var. İki saattir hani böyle başından beri vurguladığımız şey. Bir de dirilen bir cesetin korkutuculuğu, o en eski korku var. Sevdiğiniz birini ölü gömüyorsunuz, o bir başkası olarak geri geliyor falan gibi bir korku var. O nedenle bu konu eskiyemez diye söyleyeyim. 2010'lardayız mesela, 2015'te, 2020 senesinde yeni bir popüler hale gelecek yeni bir kelime olsun atıyorum mesela. Kore'den, Japonya'dan, Filipinler'den başka bir kelime gelsin. Aynı arketip çatıyla, aynı örnekle tekrar meşhur olup 100 sene insanların aklını uğraştırabilir yani.
Şey de var, hani ilk başta tabii ki ölümü yenmek, işte ölümden dönmek, bir şeyi tekrardan hayat vermek, çünkü yaratıcıya giriyor artık o olay. Onun haricinde özellikle günümüze doğru iş şey, hayatta kalma, ondan sonra çabası,
evet,
bilim korkusu. olarak evet. gelmeye başladı. Yani evet. bilim ne hani çok fazla kurcalarsan sonunda gelir popondan ısırır hesabı bir duruma geldi. Veya ne bileyim teknolojinin gittikçe insanoğluna zarar verme uyarısı gibi
i̇şte algılanıyor. Bizde yer değiştiriyor ya aslında kültürde o çok büyük bir boşlukları doldurmak gerekiyor. Sosyal yapıda, toplumda yani düşünce şeklinde. Büyü vardı, büyüden korkulurdu. Büyü çünkü anlaşılamazdı bir türlü.
Evet.
Büyü kayboldu, yenildi. Yerine ne geldi? Bilim geldi. Bu sefer bilim aslında toplumun büyük bir kısmı tarafından anlaşılamıyor.
Evet.
Ve o anlaşılamayan korkusu büyünün yerine bilimi koydu. Büyücünün yerine, canlandıran büyücü yerine de canlandıran bilim adamını oluşturdu.
Bravo. Çünkü ak büyücü de var bu işin içerisinde. Yağmuru yağmasını sağlayan, ondan sonra kadınların kolay bir şekilde doğum yapmasını sağlayan, ondan sonra ne bileyim bereketli bir hasatı garantileyen vesaire bir sürü adamlar var. İnsanlar doğduğu zaman tarihlerine bakan beyaz büyücüler vardı aslında. Büyünün karanlık tarafından korkuyorlardı diye bir genişletebiliriz orada tanımı.
Bizde evet. tamam ama yani sonuçta zaten bunlarda anlamadıkları bilim. Yoksa televizyonu yapan adam ya da yemekleri uzun yaşamasını sağlayan, içine kimyasalları atan, soğutmayı bulan, buzdolabını yapan adamdan korkmuyor zaten kimse
ama işte
yani.
Bunun korkusunu yazan adamlar yetenekli yazarlar oluyorlar, tamam mı? Bu tarz şeylerden korkan insanların kafası o kadar basmıyor bence. Neyse, batıl inanç böyle kötü bir şey ve her daim olacak, bunu oradan
batıl
görüyoruz.
Batıl inanç diyorsunuz ama yani günümüzde bile hani grip aşısı olmayan insanlar
tabii
var.
Tabii canım günümüzde sürüyor zaten, batıl o yüzden dedi batıl işte.
Kan almayan insanlar var, başkasının kanını karakterini değiştiriyor diye. İşte
kandan karakter değişik tabii canım. Yani bu ölüme yakın travma geçirmiş olduklarını düşünmüyor insanlar. Trafik kazası, açık kalp ameliyatı gibi. Huyun değişmesini kandan sağlıyorlar ya, falan böyle.
Yani organlar şey için işte var. Organ vermiyor insanlar sen artık. Yani öyle rezilli bir dünyada yaşıyoruz.
Kemoterapinin ondan sonra işte ne bileyim uzun süre kullanılan psikosomatik ilaçların vesairelerin insana değiştirilince artıcı ortu falan filanı. Yani
batıl ödleklikler ya bunları geçelim.
Aynen, i̇nsanlar aynen. hazmedemiyorlar. Şimdi insanlar hala hazmedemiyorlar. Yani bilimin yerine zili mi gelse önümüzdeki 100 sene içerisinde tekrar onun içerisinde bir günah arayacaklar. Çünkü bilimin tanrının yerine geçtiği gibi bir safsataya kendilerini kaptırıveriyorlar. Bu vehimi sağlayan kişiler de o demagoglar var zaten.
Evet.
Adamların YouTube kanalları var bilmem ne böyle yüzlerce gencin. Gençler dinliyor bunu, yaşlılar da değil. Çok acayip yani. Vaaz ettikleri günahlar var. Ve bu işin içerisinde bilim ya da gelecekteki zilim başka bir şeyler bulsa, bir şeyleri çözse bile orada bile bir günah görecekler. Siz Tanrı'yı oynamaya çalışıyorsunuz diyorlar. Adam grip aşısını buluyor ya. Bir şekilde insanlara bu pompalanıyor bu günah olgusu ki zombi bu günah olgusunun değneği haline geliyor daha sonraki filmlerde. Evet.
Gelelim 1968 Night of the Living Dead.
Evet.
Ne diyorsunuz arkadaşlar?
George A. Romero'nun çağı açmış, popüler kültüre mal olmuş artık kamusal bir fikir haline getirmiş, bir öğe haline gelmiş bir eseri, bir filmi. Düşük bütçeli bir film ve bayağı büyük başarıya sahip ve Romero'nun da her şeyi denediği bir film.
Yani aslında çağlar zaman içinde başarısı var aslında döneminde çünkü istediği başarıya ulaşamamış. Hı-hı. Yani o takip eden de olmamış. Sadece işte 1 milyon dolar mı ne bir kazanınca yetmemiş yani. Çok çekici değilmiş o yıllarda. Ama Romero tekrar 78'de Dawn of the Living Dead'i yapana kadar mesela başka bir iki tane deneme olmuş. Onun dışında kimse zombileri meyve verecek bir ürün olarak görmemiş.
Ama yine de hani 70'lerin ortasına kadar insanlar bir büyük bütçeli stüdyo filmi olarak görmüyorlar ya korku filmlerini. O dönemde insanların örnek olarak bahsettiği işte hani Walter Hill'in vesairenin eline geldikleri zaman işte şu ayarda olmasını istiyoruz diye örnek verdikleri bir iki filmden bir tanesi bu.
Evet.
Texas Chainsaw Massacre'da beraber işte Night of the Living Dead gibi de bir havası atmosferi olsun diye söylüyorlar mesela.
Acaba şey olabilir mi diye düşünüyorum. Hani Romero öncesi yapılmış olan zombi filmleri B sınıf movie tadında olduğu için hani o da tamam işte yine bir zombi filmi. Denip hani o ilgiyi o şekilde alamamış olabilirmiş. Mesela ondan önce bir tane 1957'de Zombie of the Mautau diye bir film var. Hı. Çok kötü bir film olarak nitelendiriliyor.
İyi zombi mesela, filmi geçmiyor galiba.
Salgını işleyen filmlerden bir tanesi. Ama hani ona rağmen gene Romero aslında ama şeyine göre iyi şey yapıyor yani.
Tabii yok, başarısı.
Ondan karşılaştıracak olursak.
Yani zombi varsa Romero sayesinde var. Şimdi bir kere
bugün
onu
konuşuyorsak.
Ha evet. Yani bugün konuşuyorsak o yüzden konuşuyoruz. Onu reddetmiyoruz. Ben sadece dönemsel başarısı için söyledim. Film başarısı ama evet. Şey de çok önemli. Romero zaten bir de şekil veriyor. Yani Romero zombinin ne olduğuna dair tanımları başlatıyor. Yani değişmiş o tanımları aslında açıkça söylemeye başlıyor filmlerde. Ondan önceki filmlerde genelde dediğin gibi o şeye bağlı kalıyor. Haiti'nin etkileri vesaire hala sürüyor.
Bir de şunu da bir açmak lazım. 50'lerden itibaren artık işin içine Amerika'da özellikle televizyonda girdiği için filmler biraz televizyonda da yayınlanabilecek havada kıvamda çekiliyor. Şimdi işin içinde bir defa bilim kurgunun gümüş çağı başlamış artık 50'lerde 60'larda. Öyküler var. VHS'ler, Strange Tales'ler işte...
Zombi çizgi romanların da çok önemli bir şeyi, heyecanlı böyle Creepy'de ve işte Weird Tales vesaire de büyük bir heyecanla kabul görüyor ve kullanılmaya başlanıyor. Ta ki 1954'te daha önce bahsettiğimiz Comic Code'a kadar
evet.
Ve 54'ten 71'e kadar Amerika'da zombi yasak. Çizgi romanda zombi yok.
Çünkü bu Masumların Baştan Çıkarılması kitabını yazan doktorumuz özellikle kanibalizm, zombiizm falan gibi şeyler tanımlar yapıyor. Kelime geçtiği için.
Evet.
Onun özellikle yasakladığı şeylerden, olgulardan bir tanesi. İşte Creepy, Eerie gibi yayınlar 1960'ların başında bu Comic Code Authority'yi bypass edebilmek için, bu işten hani bir yan çıkış yolu bulabilmek için çizgi romanlarını siyah beyaz basıp vampiri falan kullanıyorlar.
Evet.
Ancak zombiyi o kadar kullanamıyorlar, hortlağı tercih ediyorlar, evet. Ghoul şey yapıyorlar.
Ya bunun şeyi nedir, mantalitesi nedir? İşte çoluk çocuğu eklemeye özendirmeyin nedir mantığı yani?
Ya çocukları gerçek dünyadan koparıyorlar diye bir algı bence işte yani esas soru o.
Ya bu her, ama her dönemde vardır. Yani
ya
bu, o yani kadim zamandan gelmiş bugüne kadar hala da devam ediyor.
Ya biz 2008 senesinde mi 2009'da mı? İTEF'in bir konuşmasına gittik. Öykü okuyacaktık hatırlarsanız. Kargabar'ın üst katında bir akşam vakti. Onat ve Levent'le beraber. Bize soru olarak şey geldi. Yani benim de korkucu olduğum orada geçince biz de bir iki korkudan bahsedince... İşte açlık oyunları diye bir şey çıktı. Çocukları da kötü etkiliyor. Ne düşünüyorsunuz? Niye bunlar durdurulmuyor diye soru geldi. Bunu 6 sene evvel.
Tabii açlık oyunları young adult olarak geçiyor.
Battle Royale'i yani bilmiyordu teyze. Yani Battle Royale'i duysa demek ki çıldıracakmış yani. Çocukları eve kilitleyecekmiş.
Ya ben şeyle karşılaştım. Bunun araştırmasını yaparken ki bir tanesini de okumaya başladım. Young Adult Zombie Apocalypse şeyi var yani serisi var.
Amerikanlı artık. Falan diyeceksin neredeyse diye bekledim böyle. Her şeyi koymuş çünkü içine.
Ya evet. Amerikan zaten yani daha
neyse neyse arkadaşlar yok, sonuçta bizler hayatımızın pek büyük bir kısmını buna okuyup her türlü şeyi oynamayı, seyretmeyi, okumayı görev edinmiş bir şekilde onlu yaşlarımızdan itibaren başladık, bugünlere geldik. Şimdilik buradaki üçlünün hiçbiri
sabıtımız
ne ahlaksız bir iş yaptı, ne bir suç işledi, ne kimseyi öldürdü.
Melek gibi insanlarız.
En fazla
yani.
Kediyi falan ısırıyoruz, o da severken yani.
Ben ısırmıyorum vallahi benim
Bu ahlakçılık çok başka bir şey. O paranoya getiriyor ve gerektiriyor. 1950'lerde yani her bölümde bahsediyoruz bundan. O cadı avı dönemi var. Nükleer savaş şeyi var. Soğuk savaş korkusu var. Ondan sonra değişik bir sürü histeri falan hakim. O arada nemalanmış insanlar bozmuşlar. Ama şunu da vermek lazım. George Romero'dan evvel zombiler kendilerini çok kaybetmişler. Çok savruk bir halde zombi mefhumu. Mesela uzaylı zombi diyorlar. Uzaydan gelen yaratıkların yaratmış olduğu zombilerin istilası gibi filmler var. Ondan sonra hadi Matheson'un hikayesi çok güçlü olduğu için, çok iyi bir novella olduğu için ona bir şey diyemiyoruz ama salgın
nedeniyle. Ama zombi değil yani adı
evet,
zombi
değil.
Değil.
Ama yani dediğin gibi bir sınıfı ya da bir türü canavarlığının bildiğiniz zombi.
Aynen, ha.
İşte Neville diye camı taşlıyorlar.
Evet vesaire. Yani daha çok Romero zombisi zaten yani.
Evet evet zaten Romero da kendisi ilerleyen zamanda söylüyor onu nereden aldım gibisinden. Yani şunu demek istiyorum. Zombi isim olarak zombi olmakla beraber tamamen bir hortlak ya da yeni nesil canavarın adı olmuş ve çok savruk vaziyette. Bunları bir araya getiren, toplayan ve uzay mekiklerinden, yok efendim postapokaliptik bir dünyanın salgın hikayelerinden kurtaran kişi gerçekten Romero. Romero'nun hikayeleri
toparlıyor yani demek istiyorum.
Gerçek dünyaya getiriyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani gerçekten Evans kasabası mıydı o meşhur ilk filmin geçtiği? Küçük bir taşra kasabasının içerisinde gerçek insanların başına gelen gerçek bir zombi
evet,
salgını.
Kadın var. Orada mezarlıkta işte o diyor seni yemeye geliyorlar. Dalga geçme, beni korkutma
derken başladı.
Oradan adam bir tane saldırıyor. Görüyorsun adam.
Johnny gibi. Yani o şey geldi bana takım elbisesi.
Yani tabii şeyi de hemen basit açıklamayı da yine uzaya koyuyor. O da bir yandan ilginç ve hoş tabii. Evet. Yani uzaya değil de en azından radyasyona veriyor demek istediğim. Yani uzaya gönderilen, Venüs'e gönderilen uydunun işte geri döndürülmesi bu sırada da
evet,
çok büyük bir dozda radyasyon yayıyor. Bu ölüleri bu canlandırmış olabilir mi sorusu cevabını vermiyor hiçbir zaman ama
evet.
Sebep olarak ilk filmde de bunu gösteriyorlar.
Ama yani işte orada bilimsele bağlamasının dışında bilim kurgudan da uzaklaşıyor bak gene uzayı kullandığı halde. Çünkü Venüslülerin yani Venüs'ten bulaşmış bir virüs şeklinde yorumlamıyor. Yok, sadece bir radyasyon diyor.
Radyasyon.
Atmosferde yayıldığı için de dağıttı orayı gibi bir salgın yarattı diyor. Tabii Romero'nun mevzuya getirdiği, zombi hikayesine getirdiği bir sürü şey var. Zombi üzerine çok düşünülmüş bir film bence ve hikaye bu aynı şekilde.
Ya alt metin tabii var.
Acayip güçlü.
Romero'da hep alt metin güçlü.
Yani baş kahramanından yani o dar boğazına saklanılan kilere kadar, en son sahnesine kadar, hatta ortalarına tamamen üzerine düşünülmüş bir mesaj bombardımanı gibi değil de Romero'nun sonraki filmleri çok daha fazla körün gözüne parmak sokar bir şekilde mesaj verir. Çok ince ince işlenmiş. İnsanların ilk defa bir zombi kıyımında, bir zombi kıyametinde esas problemin zombiler değil de insanlar olduğunu da ilk olarak bahsetmiş, adlandırmış olan bir eserden bahsediyoruz. Ve filmi biz geçen hafta bir daha izledik. Yani oturup izliyorsunuz. 1 saat 40 dakikalık, 2 saatlik filmi.
Bir de şey çok güzel ya. Yani siyah beyaz olduğu için mesela ben bazen böyle iyi siyah beyazlar seyredince şey yapıyorum. Ya bir film çeksek falan diye böyle hissediyorum. Siyah beyaz çeksek abi ne uğraşıyoruz o kadar
efektim
renkle, ıvırla, kıvırla. Siyah beyazı şu ışık ve karanlığı beyaz ve siyah bir düzgün kullanınca ne kadar etkileyici oluyor.
Ama hikaye çekimin ya da görüntünün önüne geçtiği nadir filmlerden bir tane bana bakarsan.
Peki bir şey söyleyeceğim. Romero'nun yani hani dedin ya sen pek çok dağınık şeyi. Yani şimdi baştan itibaren söylüyoruz. Yok salgınından bahsettik işte evet. Hort haline gelmelerinden bahsettik işte ne bileyim insanların karmaşadan vesaire. Romero'nun yani bu toparladığı şeylerden en çok göze batan şey nedir?
Bence insanlardı galiba ya. Yani çünkü insanlar devamlı birbiriyle boğuşuyorlar. İnsanlar avlama partileri düzenliyorlar. Yani parti gruplar yapıyorlar.
Şeyle benzeteceğim ben bu MMO'larla daha önce konuştuğumuz bilgisayar oyunlarında benim DayZ'den örnek vereceğim ben onu oynadığım için. DayZ'yi oynarken şimdi gerçekte bir zombi apokalipse en yaklaşabileceğiniz şey işte bilgisayar oyunu ister istemez. Siz de işin içine dahil oluyorsunuz. Aynı anda sizinle beraber binlerce on binlerce kişi orada ve zombiler var. Ve oyun başladığı andan itibaren sorun zombiler olmaktan çıkıp yani daha 10 günde filan ben oyunun başlangıcından girdim. Sorun başka insanlar olmuştu. Ve sanki yani bunu kimsenin tahmin ediyorum benim yaşıtımda o oyunu oynayan çok yoktu o sırada ve yani kimsenin Romero'yu filan bilme ihtimali yok. Demek istediğim şey şu adam o kadar güzel bir öngörüsü var ki böyle bir sıkıntıda dışarıda bir sorun var sen içeride kısılıp kalırsan o zaman sorunun dışarıdakinden çok içerideki diğer insanlar olacaktır.
Ama
ve
bak,
bunu görmüş.
Evet.
Sonraki romanlar yani mesela şimdi örnek vereceğim daha sonraki film örneklerinin yanı sıra aynı zamanda romanlarda da gittikçe görülebilen şey bu. Nokta bu. Yani hani evet dışarıda zombi var. Hani eğer yaklaşırsan veya yakalanırsan yeneceksin. Orası belli veya döneceksin. Ama esas problem senin dediğin gibi içeri beraber tıkıldığın insanların durumu. Çünkü herkes kendi şeyinin peşinde.
Ya şimdi orada bir hadise de var. Bu DayZ'deki yapıyı kurulumu çıkartan da Romero aslında.
Evet.
İnsanlar birbirini öldüremiyor olsaydı ya da o kadar majör bir tehdit haline gelmeseydi birbirleri için oyunda bu kısıtlanmış olsaydı
işte
emin ol ki şey olmayacaktı.
Ama işte oyun zaten evet. Şeyi demek sebebim o. Oyun kısıtlamadığı an, sandbox olduğu an oyunda hiçbir kısıtlama yok. Mekan
evet.
Kısıtlaması yok. Kimi öldüreceğini sen seçiyorsun. Yani gerçek hayat benzeri simülasyonu oluyor.
Anladım.
Zombi
ama
apokalip.
Kısıtlar işte derinin altında verilmiş de olabilirdi. Yani insanların zıplama oranı o fiziğinin içerisine yedirmiş olsaydı insan birbirini öldüremez kuralı.
Hayır yapabilirdi. Aha. Yapmadığı an çıkıyor zaten işte.
Aynen öyle işte. Romero'nun bence kültüre kattığı bir şeydir. 68 filminden sonra bunlar tartışılmaya başlıyor. Tabii yazarlar çok daha evvel tartışıyor. Edebiyatın gücü var çünkü orada.
Mesela bugünkü edebiyat edebiyatta şey de işleniyor. Yani normal hayatta senin yapmayacağın, bir başka insan için yapmayacağın şeyi, şimdi tanımadığın bir insanı kalkıp da onun için canını tehlikeye atmazsın. Fakat böyle ekstrem durumlarda, yani ki zombi kıyametinden bahsediyoruz, onu da gösteriyorlar. Yani hiç tanımadığın bir insan sadece yaşıyor diye,
evet.
Yani yaşayan bir sen varsın bildiğin, bir de bir tane daha görüyorsun. Yani onu kurtarabilmek için kendi canını tehlikeye atıyorsun.
Ya bu çok yani eski bir şey.
Böyle ekstrem şeyleri de görüyor. Ama işte dediğim gibi, yani sadece tek bir perspektiften bakmıyor.
Evet, evet.
Yani tek bir noktadan bakmıyor. Başka şeyleri de inceliyor.
Tabii ya, işte H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı esnasında bahsettiği şey bir sahne olarak geçiyor. İnsanlar tanımadıkları insanlara, ki o zaman söylediğine göre bir British diyor, yani bir İngiliz, Britanyalı kesinlikle çok iyi huyludur, iyi bir Hristiyanlıdır. Yok, centilmen ve biraz da soylu olman gerekiyor ya, beyefendi olman lazım. İyi ahlaklı olman lazım. Bunu i̇şte, şey yapıyorlar.
İngiliz beyefendisi yani.
İhraç ediyorlar yani bütün dünyaya, İngiliz sömürgelerine. Işte yani. Evet, biz sizi ele geçirdik ama iyi huyluyuz yani, iyi niyetliyiz falan gibi.
Evet.
Mesela Dünyalar Savaşı'nda da insanların birbirine yardım etmeyen insanlar lanetlenirken hikayelerin arasında, birbirine yardım eden insanlar var ve bu doğal ya da insanın içinden gelen bir şeymiş gibi veriliyordu. İşte Robinson Crusoe'nun Cuma'yı kurtarması bile aslına bakarsan o merhamet değil, bu artık bir zorunluluk, bir ihtiyaç. Çünkü konuşamıyorsun. Ama ötesi yok. Sonun yani.
Yani anladığım kadarıyla Romero'yla özellikle ortaya çıkan şey daha çok toplumun ve insanın incelenmesi böyle bir
vardı,
durumda.
Vardı.
Evet. Şimdi Romero'nun getirdiği başka şeyler de var. Mesela şimdi biz devlet diye anıyoruz ama aslında o hükümet demek, idari organizasyon yapısında. Hükümetin Amerikalıların arkasından gizli iş çevirdiği histerisi üzerinden de çok besleniyor. Mesela ikinci bu Living Dead serisinin içine dahil etmiyoruz. Biz bunu yayın öncesinde de konuştuk ama 73 yapımı We Crazies vardır mesela. Onda da Amerikan hükümetinin denemiş olduğu bir biyolojik silah bir kasabaya yayılır bir kaza sonrasında. Amerikan hükümeti oraya gelir NBC kıyafetleriyle, işte nükleer biyokimyasal koruma elbiseleriyle, o muşambalarla etrafta insanları yakalar, öldürür falan. Yani bir hükümet komplosu gibi bir his de el altından veriliyor. İnsanları çok daha evvel kurtarabilirdi hükümet belki diyor.
Oradakiler zombi mi, yoksa daha çok hani böyle agresifleşmiş, yani
kudurmuş
saldırgan
mu diyorsun?
Aynen öyle. Kuduzu da çünkü çok kullanıyorlar özellikle.
Ama deniyor ama yani baktığın zaman yapısına, ki Romero'nun herhalde belki de eli çekiyor. Tamam mı? Bayağı zombiye dönüşüyor.
Yok, bazı yazarlar var zaten. Bazı yazarlar işte direktörler vesaireler. Yani bu konuya tamamıyla eğilmiş ve seven, hani özellikle bu konuyu ya da janrayı seçmiş diyelim. Şeyler var yani. Sanatçılar var.
Romero'nun birinci filminde eve giren zenci baş kahramanımız, daha önce gördüğümüz ana kahraman zannettiğimiz korkak sarışın kızı korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor mesela. Hem diğer insanlardan koruyor,
evet,
hem dışarıdaki zombilerden korumaya çalışıyor. İkinci filme geldiğimizde, Dawn of the Dead'e baktığımızda, bu sefer iyice Galip'in dediği gibi kör göze parmak hareketler başlıyor şeyde, Romero'da. Çünkü bir alışveriş merkezine yine birbirini yani çok iyi tanımayan bir grup insan, iki tane polis ve bir helikopter pilotuyla bir tane televizyoncu kız bir araya geliyorlar. Bir alışveriş merkezine kendilerini kilitliyorlar.
Evet.
Orada da insanların alışveriş merkezine girmesine, yani zombilerin alışveriş merkezinin içinde, çevresinde dolaşmasına sebep olarak geçmiş hayatlarını hatırlamaları ve geçmiş hayatlarında o hatırladıkları şey yüzünden, yani o bir tüketim toplumu eleştirisine biraz kör göze parmak da olsa dönüşüyor.
Modern zamanların mabedi olarak tanımlanıyor. Bunun üzerine yazılmış makalelerde insanların alışveriş merkezlerindeki yaşamları, tutumları. Çünkü orada olmak bir prestij meselesi haline de geliyor. Yemeği orada yeriz bilmem ne falan.
İşte bizim bugünkü halimiz.
2000 sonrası Türkiye'nin yaşadığı
hadise. 78 Amerika'sıyla işte 2008'in Türkiye'si aynı.
Yanlış hatırlamıyorsam zombi kitabı değil elbette. Aslında bakacak olursanız gene hani değişim var. Daha çok vampir. Bu Justin Cronin'in bahsetmiştim. The Passage ve şey 12.
Ha, geçen programlarda bahsetmiştim.
Gelen Kız ve 12. Bunda da mesela şimdi senin söylediğin şey, hani dedin ya eski hayatlarını hatırlıyorlar diye. Bunda da mesela öyle bir atıf var. Yani dönüşenlerin evlerine dönmesi.
Ama
evlerine doğru yola çıkmaları.
En eski vampir anlatısında bile vardır. İnsanlar tanıdıkları yoldan geri dönerler. Birçok hikayeye de konu edilmiş bir şey zaten o. Hani Lovecraft'ın şeyinde de vardı.
Portland'da da var zaten.
Evet, geri gelmesi hadisesi. Mesela benim Romero'dan ilk seyrettiğim filmdi. Dawn of the Living Dead. Ve çok etkilenmiştim ben. O mesajları da bayağı almıştım. Çok da ilginç bir şey. 70'lerin yeni ya da ucuza renklendirilmiş bir şey gibi pastel pastel etrafta insanlar geziyor. Efektler mefektler. Çok iyi bir yol hikayesi olarak görmüştüm ben. Özellikle ilk 50 dakikasını. Alışveriş merkezine girene kadar. Çünkü o zincir şeyler var. Bir defa dünya bir kaosun içerisinde. Ve iki tane polis bir baskından sonra yan yana gelip yola çıkıyorlar. Helikopter üzerindeler bilmem ne. Acayip iyi gidiyordu. Alışveriş merkezine girince bir felsefesi olan bir anlatıdan bir anlatı felsefesi haline geldi. Yani bambaşka fikri dikte etmeye dönüştü.
Bir şey soracağım. Peki sizce tüm Romero filmlerine bakacak olursanız şöyle totalde zombilerde değişme var mı?
Var.
Var var.
Olmaz mı? Yani şimdi, mesela nereden
üçe gelmiş.
Şimdi daha bak. Başta şimdi birincide çok açıklama yok. İşte radyasyon yüzünden bunlar ölüler canlanıyor ve et yiyorlar. Bütün korku bu. Canlı eti yemeye çalışıyorlar. Ama ne yiyorlar, niye yiyorlar filan öyle bir açıklama yok. Sadece geliyorlar, yiyorlar.
Çok pardon yine böldüm ama acil durum yayınında insanları süper panikletecek bir şekilde ölen yani saldırganların insan eti yedikleri ya da ölümden geri dönenlerin falan söyleniyor. Ben onu çok yadırgamıştım mesela. Acil durumda insanları direkt olarak paniğe sokup milletin birbirini öldürmesine sebep olacak bir şey yani bu.
Evet ama şey çok ilginç tabii. Yani o bir yandan medyaya da bir atıf var orada ister istemez. Çünkü o dönemde zaten onlar da tam ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ki şeyi iyi kullanmışlardı. Şimdi birinci filmde bir yayın var. O yayında sürekli işte anlamaya çalışıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Yayını sunan kişi de ya ben şimdi bu söylediklerime ben de inanmıyorum ama gibi böyle yorumlar yaparak anlatıyordu. Bu sırada da önce evinizde kalın dedikten sonra daha sonra anlaşılan bu evinizde kalmanız sizi korumayacak. Biz askerlerle korunmuş merkezler oluşturuyoruz. Bu merkezlere gidin diye televizyon bu sefer o merkezlerin ismini alt yazıyla geçmeye başlıyor. Dawn of the Dead'e geldiğimizde film zaten direkt oradan başlıyor. Ve şeyi fark ediyoruz. Aslında o verdikleri alt yazıyla verdikleri yerlerin pek çoğunu doğrulayamamışlar. Ve televizyonun içinde başlıyoruz. Oradan yalan yanlış yayınlar veriliyor. Belki o gidilen yerler yok edildi. Belki daha kurulmadı. Ve etik bir sorunu var zaten başroldeki kızımızın. O altyazıyı durduruyor. Koşuyor geliyor. Program müdürü diyor ki geri koyun o altyazıyı. Yoksa bizi kimse izlemez. Yayın durana kadar biz bu altyazıyı vermek zorundayız. Altyazıcı da kalkıyor. KJ'ci git basıyor gidiyor. 10 katı maaş veririm. Kim yazabilir bunu filan adamları çağırmaya çalışıyor. Böyle bir ortamın içinde başlıyoruz mesela. Orada da çok ciddi bir medya eleştirisi var. Aynı zamanda işte alışveriş merkezinin içine girdikleri zaman alışveriş merkezinin içinde bir anda sanki zombilerin hepsini öldürdükten sonra sanki hiç zombi yokmuşçasına başlıyorlar alışveriş yapmaya, giyinmeye, soyunmaya, üstlerinde işte orada yemekler yemeye.
Aynı çocuk arabası yapıyorlar.
Kaldıkları şeyi dekore ediyorlar, yeri dekore ediyorlar filan böyle bir hayali bir ortama gidiyorlar.
Peki zombiler aynı mı? Yani birinci filmle, üçüncü filmdeki zombiler
şimdi
aynı
birle
mı?
Birle ikide aynılar.
Evet.
Üçte iş değişiyor. Day of the Living Dead'e geldiğimizde, 85'e geldiğimizde zaten bilim adamları ve askerler işin içine giriyor.
Evet. Orada şu da var abi. Romero'nun büyük devrimsel devrim yarattığı fikirleri var ya ve insanların artık kamuya mal olmuş şeyler olarak söyleyeyim ben. Popüler kültüre mal olmuş. Benim notlarım arasında şu var. Zombi hikayesi anlatılmaya başlatıldıktan sonra 1985'teki hangisiydi? Day of the Living Dead'e kadar zombiler başrol değil. Sadece baş kötü de değiller bu arada. Yani akıllı değiller bilmem ne falan anladın mı?
İnsanı inceliyor o zaman.
Ya evet evet hep insan üzerinden ilerliyor. Ya da insanların panik ya da kaos ya da kıyamet anında ne yapacakları üzerine gidiyor. Zombiler artık atmosferik bir tehdit gibi. Yani dışarıda gaz var gibi düşünün. Birinin sizi yemesine gerek yok. Çıkarsan ölüyorsun gibi bir hadise. Day of the Living Dead'de yalnız zombiler kahraman haline geliyor. Kahraman dediğim başrol haline geliyor. İşte neydi? Bob karakterimize.
Şimdi şey tabii işte bilim adamı giriyor. Şey giriyor bir kere zaten kaybetmişsin savaşı. Şimdi öyle bir noktada giriyorsun. Oradaki açıklamaya göre 40 bine bir artık nüfus bitmiş. Yani 40 bin zombiye bir insan kalmış bildikleri kadarıyla. Yeraltı sığınağında yaşıyorlar. Her şey gizli zaten orada yine çok yoğun işte Reagan dönemi o sığınaklara saklanan bütün belgeler, bilgiler falan bunları açıkça mesela oradaki bir helikopter pilotu karakter tiradı var onun böyle anlatıyor. Burada bin tane böyle tarihin başından beri Amerikan tarihinin başından beri olmuş bütün savaşlar, belgeleri işte vergiler, gümrük belgeleri, gıdalar,
arşivler
eski
yani.
Filmler her şey burada. ne işe yarayacak bunlar diyor. Şimdi sen ne yapıyorsun diyor bilim adamı olan kıza. Yani bu buraya yeni bilgiler katıyorsun. İyi de biz buraya sıkıştık, bunların hiçbirini okuyamıyoruz bile diyor. Bilmiyoruz diyor. Ne işimize yarıyor bizim bu yer altındakiler diye. Mesela böyle bir tartışma. O sırada da Dr. Frankenstein adını taktığı askerlerin esas bilim adamı. Evet. Zombilerin üzerinde deneyler, onları yakalıyor. Ve zombilerin üzerinde deneyler yapmaya başlıyor. Ve orada biraz daha açıklamaya giriyorlar.
Evet.
Yani mesela işte Bob diye bir karakter var. Ona bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Ve öğretmenin tek yolu olarak da ödül ceza sistemini kullanıyor. Bir şeyi doğru yaparsa ödül veriyor. Yapamazsa ceza veriyor kıvamında ilişkiler başlıyor. Ya da şeyi açıklamasını yapıyor. Anatomik olarak onları bölüyor, parçalıyor. Ve diyor ki ya adamın midesini çıkardım hala yemeye çalışıyor diyor. Demek ki diyor bu artık yemekle, gıdayla, nourishment'la, besinle ilişkili bir şey değil. Bu onların çok kökten beyinciklerinin o merkezindeki bir yerden geliyor öldürme hissi gibi bilimsel açıklamalar başlatmaya girişiyor 3. filmde.
Evet. Ya şimdi filmler kendisinin fikirde, kendi mamülü, kendi beyninde oluşmuş bir şey olduğu için Romero aslında orada İşi bitirdim, geliştirmeye ya da üstüne koymaya başlıyorum diye düşünüyor. Derken sahneye 1985 mi 86 mıdır? Return of the Living Dead ile Dan O'Bannon geliyor.
Aynı dönem, aynı evet. Sene galiba.
Ve yani Dan O'Bannon'ı...
İşte orada beyin meselesi falan orada çıkıyor
tabii,
zaten.
Tabii tabii, gamsızlığı...
Komediyi çok
kullanıyor olması. Ondan sonra efektlerdeki acımasızlığı. Arada mezar taşının üzerinde striptiz yapan, dans eden bir tane böyle bir
metalci,
gotik metalci
ama yani.
Evet, öyle bir tane kızcağız ki uyuşturucu müptelası bunlar, mezarlığın yanında kalmışlar. Ondan sonra ölmeyen, öldürülemeyen zombi hikayesi.
Tabii.
Ya etkili sahneler gerçekten Dan O'Bannon'un bıraktıkları bence.
Bunlar bir tane krematoryum ama ne giriyorlar?
İşte orası, o film.
O film değil mi? Evet.
Ondan sonra da şeyden dumanlarından şeye gidiyor.
Dumanlardan kaldırıyorlar.
Acımasız Dan O'Bannon ya herkesle.
Ama benim en çok aklımda kalan odur.
Çünkü ikonik yapar adam yani.
Ya hem öyle hem de şeyi yaratıyor. Şimdi bak, Romero kurallarını kendi içinde koyarken mesela beyinden ölme kuralını koyuyor veya her seferinde uyguluyor. Evet. Yani beyinden vurulursa bunlar
ölüyor
diyor. Ve de birinci filmin ortalarında biz bunu öğrenmeye başlıyoruz. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Birinci filmde zombi kelimesi hiç geçmez. İkinci filmde de filmin son 20 dakikasına kadar hiç geçmez. İkinci filmde bir kere zombi der.
Ben hemen onun şeyini de notunu söyleyeyim küçük bir anekdot olarak. İlk filmde ghoul geçiyor. Bizim pek sevdiğimiz ve defalarca masaya yatırdığımız ilk bölümde de artık bunun adını koyduğumuz Gulyabaniciğimiz geçiyor. O hortlak ve mezar hırsızı ceset diyen. İlk film yayınlandıktan sonra Romero da zombi demiyor zaten.
Yok demiyor zaten. Yani, yok ikinci filmin sonunda ya son 20 dakikasında bir kere zombi lafı geçiyor tek.
Anladım ama şey de var 1960'ların sonunda bir röportaj esnasında zombi demeye başlıyor Romero. Yani hikayesinin içerisinde kullanıyor kullanmıyor filmlerinde ayrı konu da. Gerçi başka eserlerinde kullanıyor. Yani
kullanıyordur mutlaka.
70'lerde zombi fitilini ateşlemesi direkt olarak buradan. Ya bu zombiye
dead
benziyor.
Dead veya Living Dead olarak geçiriyor bildiğim kadarıyla. Bütün şeyleri başlıkları zaten
Living Dead,
o
tabii,
şekilde.
Ghoul diyorlar ama. Ghoul ben bayağı duydum yani.
Yani şeyin içinde demiyorum. Neyse. Hani isim olarak genelde onu kullanıyor.
Diyeceğim o ki Dan O'Bannon ise o kuralı yıktığı için akılda kalıyor. Çünkü onun zombisi öldürülemiyor.
Ya işte, yani parçalara bölüyorlar.
Yani parçaya böl, yak, kes.
Çünkü o kabus ölmüyor. İşte. Yani Dan O'Bannon iyi bir korku getiriyor ortaya.
Atom bombasıyla.
Aynen şeyi çatıya çıkıyorlardı. Hepsi en sonunda bakıyorlar ki uçak geliyor. Hepsini bombalıyor gidiyor. Ya esas benim en şeyim hadi bitti bunlar yakıyorlar tamam anlaşıldı artık böyle yok edecekler derken. Evet. Yani o yakılıp o küllerin serpilip başka ölüleri kaldırması zaten tam bir şey böyle. Hani
şimdi filmin oraya kadarki kısmı yani 40. dakika galiba tamam mı?
Orada çünkü, daha komik yani.
Yani şaka gibi çünkü 2-3 tane ayrı sahne ve peş peşe giden macera var o esnada. Birincisi şu deponun içerisindeki
İkili.
Genç çalışanla ihtiyar olan ve ikisi de birbirinden şey vaziyetteler. Aciz vaziyetteler.
Şaşkın.
Yani bir bok yiyorlar, bir halt yiyorlar. Ondan sonra şey varil parçalanıyor, oradan hava geliyor falan derken beni en çok etkileyen şey olmuştu. Arka taraftaki kadavranın depodakinin canlanması değil. Orada köpek vardı bir tane. Anatomik olarak sergilemek için köpeği tam ortadan ikiye kesip bir cama yapıştırmışlar. Hayvanın yarısı dirilmiş tamam ve havlıyor mavlıyor sahnesi. İçim parçalanmıştı. Nasıl, nereden geldi aklına Dan O'Bannon diye böyle. 40. dakikaya biliyoruz. Kadar.
Şaşırmamak lazım Dan O'Bannon'un.
Mezarlık levazımız açısına gidiyor ya. O adam da bir tuhaf. Belinde tabancayla şey yapıyor yani, kalkarsa vururum falan diye. Şey böyle inci sedef kabzalı falan bir P38 tabanca. Çok acayip. Alman zaten galiba o. Üstü başı da elbisesi de çok jant, böyle bir üstüne başına dikkat eden bir adam böyle disco boy tadında. 40. dakikaya kadar gidiyor. Bu defa kurtuldular bunlar. Anlaşıyorlar falan. Ne istersen yapacağım, çok büyük kıyak geçtim bana derken arkadan bir tane 80'lerin meşhur böyle disco metal glam parçası giriyor. Ve o esnada beyaz dumanı görüyorsun, tamam mı? Evet. O saniye yani, bir korku filmde bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum ama yani beceriksizliğe gülmedik. Bu sefer trajikliğe güldük, tamam mı?
Şimdi iş koptu diye. Gidiyorsun.
Evet, evet.
Daha ne kadar dağılabilir diye
bakmıştık. Eğlenceli ve şey, detayları güzel bir şekilde de yani işliyor. Sadece ikinci sınıf bir şey değil ve klas olmaktan öyle çıkıyor bence.
Evet.
Hikayesi de var işin. Ya mesela işte o gotik mezar üzerinde dans eden kızın biz aslında fantazisinin toplu bir tecavüz fantazisi olduğunu mesela kız anlatıyor. Sonra mezarlıkta bunlar takılırken o küller mezara dökülüp bir anda ölüler canlanıp o kızı mezarın içinde yemeye başlıyorlar. Yani
evet,
kızın fantazisi gerçeğe dönüşüyor falan. Bu çok etkileyici detaylar, o yüzden
var filmin birazcık içinde. Da ders veren değil de böyle trajik bir şekilde sopalayan bir filmdi. Ben o diğer, çünkü gençlerin serseriliğinden o punk'la falan çaktığını, evet, onları
birazcık
bir...
da şey olabilir. Yani, ne dilediğine dikkat edin.
Tabii tabii. Söyleyeceğim ama mesela ben hadi ikinci filmi de atlayalım. Orada gene beyinden ölmemeleri hadisesi var ve meşhur bir brain diye beyin diye orta gezinmesi.
Bir de yeme istiyorlar. Hem evet, ölmüyorlar hem beyin yemek istiyorlar. Et yemek istemiyorlar. Öyle de bir şey var.
Şeyde beyine yok galiba.
Şeyde yok. Romero'da yok.
Beyin diye bağırmıyorlardı zaten.
Romero'da yok yani. Bob'dan başka kimse ses çıkaramıyor zaten. Ve de onlar et yemek istiyorlar. Anlamsızca et yemek istiyorlar.
İşte Dan O'Bannon'un aklına beyin gelmiş. Evet. Çünkü beyinden vuruluyorlar falan gibi metafor var ya. Demek ki bunlar beyinle besleniyor falan gibi. Eminim ki beynin besinde yeri bayağı yüksektir. O'Bannon bir şekilde kullandıysa bunun altında bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben en çok 3. filmden etkilenmiştim. Ve benim ilk izlediğim filmlerden bir tanesiydi. Çünkü içinde bir ölüm romantizmi diyeceğim bir hikaye de barındırıyordu ve... Şimdi tabii Dan O'Bannon falan kalmamış başka bir şey. Brian Yuzna yönetiyor bildiğim kadarıyla. Filipinli bir başka korku delisi yönetmen.
Hangi film bu?
Üçüncü film. 1993 yapımı. Return of the Living Dead 3.
3.
Ondaki mesela kızın kendisine acı vererek beyin yeme isteğinden kurtulması hadisesi vardı. Ve bildiğiniz kendisine süper god bir makyaj yapıyordu ki bütün herhalde o şeyden andan sonraki metal grupları onu taklit etmiş olabilirler. Boyundan bir choker geçirmek, derileri keserek. Ele bir şey batırıp ona taş bağlamak ki sürekli acısın vesaire gibi. Ve günümüzdeki korku filmlerindeki o eciş bücüş, korkunç yaratıklar, psikopatlar vesaireler var ya. Hani Borderlands'daki deliler,
evet,
acıdan delirmiş olma falan. O mevhumu tanımlayan mesela bu üçüncü film.
Bir de tabii Romero'nun sonra bir 20 yıl arası var Living Dead'e ve 20 yıl sonra Land of the Living Dead'le bu sefer ırkçılık üzerine çok net bir söylem olarak sanki zenci gibi davrandığı şeyler, zombiler ve beyaz zengin çoğunlukla fakir zenci azınlık gibi,
evet,
benim okuduğum mesela aralarına duvarlar kurulmuş, birisi fil dişi kulede yaşıyor, öbürü uzak tutulmuş ve yaşamasına izin verilmiyor.
Aslında güvenlikli site, sınıf mücadelesi haline getirmiş. Pompacı, gaz istasyonunda pompacı olarak çalışan bir tane bizim mesela şeyimiz var.
Esas adam işte babun yerine geçiyor aslında.
Evet, evet,
düşünmeye başlayan.
O bizim Spartaküsümüz oluyor aslında.
Tabii,
o
ama onun zenci olması işte...
Ama yani çünkü zenciler orada çalışır gibi.
Amerika'da.
Yani bugün Türk filmi yapacak olsanız ve içerisinde polis geçiyor olsa kesinlikle bir memur çocuğunu Türkiye'de polis olarak çizmemeniz lazım. Olmaz çünkü. Asker olur, polis olmaz gibi net olarak sınıfsal ayrımlar var. Her yerin, her coğrafyanın, her zamanın gerçeklerine göre tasarlanmış. Romero diğer filmlerinde, ilk filmlerinde birçok mevhumu, konuyu düşünüp üzerine kafa yorup yorumladıktan sonra en son olarak Land of the Living Dead'te aslında korunaklı duvarların, site duvarlarının arkasında yaşayan beyaz değil de beyaz yakalı ya da artık mavi kanlı şeylere, azınlığa karşı bütün dünyayı sarmış.
Zengin yeni asiller aslında değil
ya,
mi?
Tabii tabii. Çünkü şey de var. O korunakta duvarların arkasında başka bir sınıf sistemi de var.
Tabii.
Yani öyle kafana göre bilmem ne kata çıkamıyorsun. Şampanyalar ilk onlara gidiyor.
Zaten
gibi.
Koruma olarak çalışanlar en önemlisi oydu mesela. Birisi orada yer almak istiyor. Ama yani o asker ve onu oraya asla almayacaklar. Tabii ve canım. Bunu anladığı zaman iş karışmaya başlıyor.
Evet, bu nedenle de Romero gene kaç senesiydi?
2005.
2005. Bir 10 ben sene evvel son golünü bir atmıştı. Sinemada izlemiştik hatta biz de.
Evet evet, sinemada izledik de ondan sonra iki tane daha çekti ama onlara şu an vaktimiz kalmadı aslında. Romero'yu, diğerlerini, devamını inceleyeceğimiz pek çok şey var. Onu da bir ikinci zombi bölümü yapalım. Hem edebiyata hem oyunlara hem dizilere, Walking Dead'e vesaireye girmeden bunları anlatmamız zor. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.
Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Belki bir 3 ya da 4. zombi bölümünde de karşılaşabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.